Ayrım 16.
10 bin yıl önce dünyada Üstad Dönikan'a göre henüz Homo sapiens bile var olmadığına göre herhangi bir sinyal almış olamazlar. Dolayısıyla genimizi keşfetmiş olmaları söz konusu değil. O halde nasıl gelip bizi buldular? Bu soruyu sormaktan amacım Dönikan'ın cahilliğinden çok kurnazlığını vurgulamak. UFO'larla ilgili kısımda da belirtmeye çalıştığım gibi, savaş sonrası yıllarda milyonlarca saf ve bilgisiz insanın beyni neredeyse bir UFO masalıyla yıkanmış bulunuyordu. Bunun o insanlarda nasıl bir huzursuzluğa yol açtığını tahmin edebilirsiniz. İşte tam bu sırada Dönikan çıkıyor sahneye ve bu uzaylılar masalına bilimsel bir hava vererek olayın 10 bin yıl önce olup bittiğini, dolayısıyla kaygıya ve korkuya gerek olmadığını anlatmaya çalışıyor. Sizin anlayacağınız yaptığı bir tür kolektif psikoterapi. Ondan sonra gelsin milyonlar. Benim burada bütün bu zırvaların ayrıntılarına girmekten amacımsa, içinizde kolay inanma eğiliminde olanları uyarmak, dolayısıyla bu tür kitaplar okurken hep şüpheci yani soruşturan bir tavır almalarına yardımcı olmak. D. Dönikan'ın bir bilim adamı pozuyla ileri sürdüğü teorik kanıtların hiçbir iler tutar yanı olmadığını gördük. Ancak üstad bunlarla yetinmeyip bu defa arkeolog pozunda yeni hem de gözle görülür, elle tutulur belgelerle çıkıyor karşımıza. Birinci türden belgeleri düpedüz geçersizdi. Sunduğu arkeolojik belgeler, daha doğrusu yorumlarsa, sadece gülünç. Sabrınızı tüketme pahasına da olsa bunları incelemek istiyorum ama Dönikan'ın hezeyanlarından gına getirmiş olanlar elbet bu kısmı tam bir yürek ferahlığıyla atlayabilirler. Söze şarlatanlığını iyice açığa vurduğu için Dönikan'ın şu cümleleriyle başlayacağım. Geçmişimiz ancak bir yere kadar doğrudur. Tarihin yazdıkları her zaman doğru değil demek istiyor galiba. Yeni görüşler ortaya çıktığında eski varsayım hemen atılmalı ve yerine o görüşlerden bir yenisi getirilmelidir. Yeni varsayımı, geçmişi açıkladığı sanılan eski varsayımların yerine koyma zamanı gelmiştir. Sayfa 37-97. Emrederseniz Sayın Dönikan, madem siz öyle buyuruyorsunuz, derhal bütün arkeologların işine son vermek en iyisi. Şimdi artık belgelerini inceleyebiliriz. 1. Piri Reis'in haritaları. Bizim Piri Reis tarafından o günkü imkanlarla yapıldığını sandığımız haritaları inceleyen bir takım bilim adamları, bu haritaların asıllarının çok yüksekten çekilmiş fotoğraflar olduklarını sonucuna varmışlar. Sayfa 40. O zamanlar ne uçak ne de fotoğraf makinesi olmadığına göre bunlar olsa olsa bir uzay gemisinden çekilmiş olabilirler. Sayfa 41. Kararı sizin sağduyunuza bırakıyorum. 2. Ant dağlarının eteklerinde antik Nazca şehri uzanır. Şehrin kuzeyindeki Palpa Vadisi'nde 59 kilometre uzunluğunda 1600 metre genişliğinde düzgün bir şerit vardır. Sayfa 41. Tahmin edin bakalım bunlar ne olabilir? Arkeologlar bunların İnka yolları olduklarını ileri sürerler. Mantık dışı bir düşünce. Sayfa 42. Dönikan önce bunun bir hava alanı olabileceğini düşünüyor ama sonra vazgeçiyor. Öyle ya, o zamanlarda uçak yoktu. En sonunda büyük düşünür şu varsayımı daha akla yakın buluyor. Çizgiler tanrılara yani uzaydan gelenlere buraya inin, her şey sizin emrettiğiniz biçimde hazırlandı demek için çizilmişlerdi. Sayfa 43. Ne öğretici açıklama değil mi, düşünebiliyor musunuz? Uzaydan yerlilerin tanrı gözüyle baktıkları bir takım yaratıklar geliyor, anlaşılan inecek yer arıyorlar. Bunun üzerine bizimkiler işi gücü bırakıp kazma küreye sarılıyor ve bu 59 kilometre uzunluğundaki çizgileri çiziyorlar. Elbet uzaylılar da bunu hemen anlayıp... Neden gülüyorsunuz öyle? Durun da, bundan gülünç açıklamalar gelecek. 3. Peru'nun birçok bölgesinde dağ eteklerinde uçan nesnelere, herhalde uzay gemilerine demek istiyor... Yol göstermek için yapıldıkları kuşkusuz kocaman işaretler vardır. Sayfa 43. Bunlardan çeşitli örnekler verildikten sonra soruyor. Peki ama İnka öncesi insanlarını o akıl almaz çizgileri, iniş şeritlerini çizmeye iten güç neydi? Sayfa 44. Ardından da ekliyor. Bu tür bir soruya var olan dogmalar yardımıyla karşılık bulmaya çalışmak, karanlıkta görmeye çalışmaktan farksızdır. İyisi mi? Siz arkeologların dediklerine falan boş verin. Büyük Üstad Dönikan'ı dinleyin. Yoksa var olan dogmalarla bir yere varamazsınız. Bakın o ne kadar daha akla yakın bir açıklama yapıyor. Çok yükseklerden gelmesini bekledikleri varlıklar olmasaydı, çağın araçlarıyla yıllar alabilecek çabalara girişirler miydi? Daha doğrusu, uçan yaratıklardan haberleri olmasaydı böyle anlamsız görünen işlere girişirler miydi? Sayfa 44. Çok özür dilerim, ben biraz önce Dönikan'ı yanlış anlamışım. Demek bizim yeryüzü sakinleri göklerden tanrılar geleceğini daha önceden biliyorlarmış. Tekrar özür dilerim. Ancak bunu nasıl, nereden bildiklerini Dönikan nedense açıklamıyor. Artık o kadar kusur kadı kızında da olur deyip bu eşsiz belgeyi de bir kalem geçelim. Az kalsın unutuyordum. Dönikan bazılarının kendisine bir ruh doktoruna görünmesini salık vereceklerini burada söylüyor. Ben olsam bunun yerine kendisinin derhal müşahede altına alınmasını salık veririm. Ama neyse, biz gene belgeleri incelemeye devam edelim. 4. T. Tiahuanaco'da bulunan takvimde kesinlikle doğru bilgiler içermektedir. Oysa o zamanın insanları, unutmayalım, kendisi hep 10 bin yıl önceki insanları düşünüyor, böyle bir takvim yapacak uygarlık düzeyinde değildirler. Dolayısıyla da bu da onu tasarlayan, ortaya koyan ve kullananların bizden üstün bir uygarlık düzeyine ulaşmış olduklarını ispatlamaktadır. Sayfa 45. Böyle bir iddiayı eleştirmeye değer mi? Bunu sizin sağduyunuza bırakıyorum. 5. Bir başka akıl almaz kalıntı da eski tapınakta bulunan 7,5 metre boyundaki büyük puttur. Sayfa 45. Putun üzerinde yüze aşkın sembol varmış. Ayrıca inanılmaz bir ustalık ve düzgünlükte kazılmış olan bu semboller, dünyanın küre biçiminde olduğu da dahil çok büyük bir astronomi bilgisini dile getiriyorlarmış. Sayfa 46. Ne var bunda demeyin. Meğer bu semboller başka bir şarlatan olan P. Herbiger'ın Gezegenler Teorisi adlı kitabında sözünü ettiği olayları dile getiriyormuş. Dönikin soruyor. Bu astronomi bilgisini yapı sanatında bile pek geri olan ilkel insanlar mı bir araya getirmişti? Yoksa bu bilgi dünya dışı bir kaynaktan mı gelmişti? Sayfa 46. İlk defa büyük üstad bu soruya kesin bir cevap vermeme alçakgönüllülüğünü gösteriyor. Ama kendi demesine bakılırsa böylesine karmaşık bir bilgi kütlesinin bulunması tüyler ürperticiymiş. Sayfa 47. Ancak Tiahuanaco'daki sırlar bunlarla da bitmiyor. Şehrin bulunduğu plato bilinmeyen bir gezegenin yüzeyini andırıyormuş. Sayfa 47. Eğer hala bu adamın gerçekten kaçık olduğuna inanmıyorsanız, benim bu eleştirilere devam etmeme bir yarar yok. Besbelli ki adam kendi kafasının almadığı ne varsa bunları uzaylılarla açıklama çabasında. Oysa sır gibi gördüğü her şeyin konunun uzmanlarınca yapılmış akla yakın açıklamaları yok değil. Bunların bazıları tartışma konusu olabiliyor ama hepsinin uyduğu temel bir ilke var. Yeryüzünde rastlanan her türlü tarihsel kalıntının gene burada yaşamış insanların eseri olduğu. Aslında bu bilimlerin ortak metodolojik ilkesinin sonucu. Her doğal olayı gene doğal nedenlerle açıklamak. Doğaüstü yaratık veya güçlerin işe karıştığı yerde bilimden söz edilemez. Dönikin uzaylıları işe karıştırmakla bu ilkeyi çiğnemiş oluyor. Zaten onları tanrısal yaratıklar gibi sunması da bunu gösteriyor. Ortodoks bilim adamlarını küçümsemesi, hatta onlara içerlemesi de bundan. Üstada göre bilginler her şeyi kolaylarına gelen biçimde açıklamaya alışmışlarmış. Sayfa 49. Oysa insan cüretli olmalı, tabuları yıkmalı, alışılmış kalıpların dışına çıkmalıymış. Sizin anlayacağınız bilim adamlarının bilim yapmaktan vazgeçip kendisi gibi hezeyan etmelerini istiyor. Dönikin'in ortodoks arkeolojiyi tümüyle reddeden bir arkeolog olarak öne sürdüğü daha birkaç abuk sabuk kanıt varsa da bunlara geçiyorum. Bakınız sayfa 50-52. Ancak Dönikin bu defa kutsal kitabı ve Gılgamış destanını da arkeolojik araştırmalarına kaynak olarak göstermeye kalkmıyor mu? İşte size bunlardan birkaç örnek. 6. Çivi yası tabletler ve insanlığın bütün eski kitapları, göklerde gemileriyle dolaşan tanrılardan, yıldızlardan gelen, ellerinde korkunç silahlar bulunan ve gene yıldızlara dönen tanrılardan söz etmektedirler. Neden bu eski tanrıların kimler ve neler olduklarını araştırmıyoruz? Sayfa 53. Nasıl, beğendiniz mi? Velikovski samimi bir dindar olduğu için eski ayette anlatılan bazı masalların gerçek olduğunu kanıtlama çabasındaydı. Oysa Dönikin'in böyle bir kaygısı da yok. Zaten dindar olmadığını açıkça belirtiyor. Ama okuyucuları arasında dindar kişiler olduğunu düşünerek hiç değilse bu gibilerine söylediklerini yutturmak umuduyla dini metinlere el atmış olsa gerek. Hem oportunist hem de utanmadan yalan söylüyor. Bütün eski kitaplar yazıyormuş. Herkesi aptal yerine koyduğu yetmiyormuş gibi bu eski tanrıların kimler olduğunu araştırmalıymışız. Acaba nasıl becereceğiz bu işi? Orası meçhul elbet. 7. Hele Sümerlilerden kalma bazı tabletlerden aldığını söylediği bazı kanıtlar var ki akıllara ceza. Tabletlerin yazdığına bakılırsa ilk 10 Sümer kralı 456 bin yıl hüküm sürmüş. Sayfa 54. Hadi o zamanlarda da zaman enflasyonu varmış deyip 3 sıfırını atsanız bile her bir kralın hükmetme süresi ortalama 45.6 yıl ediyor ki bu bile ihtimal dışı. Ama hayır, Dönikin'e göre bu bir yorum yanlışı falan değil. Gerçeğin ta kendisi. Adam iyice kaçırmış olmalı dediğinizi duyar gibiyim. Aman ne kadar cahilsiniz. Belli ki sizin Einstein'ın relativite teorisinden hiç haberiniz yok. O zaman biraz Üstad Dönikin'in açıklamalarına kulak verin de bu 10 Sümer kralının nasıl bu kadar uzun hüküm sürebildiklerini öğrenin. Hem bu şekilde bugünkü düşünüş biçiminizi, şartlanmalarınızı bir yana bırakarak çağdaş bilginin ışığında geçmişe dönmüş olursunuz. Sayfa 54. Merakınızı bir an önce gidermek için Dönikin'in açıklamasını ilgi ve bilginize sunuyorum. Üstad önce şöyle bir düşünme deneyi yapmanızı salık veriyor. Binlerce yıl önce uzay adamlarının Sümerleri ziyarete geldiklerini düşünelim. Bu yaratıkların Sümer kültürünün ve uygarlığının temelini attıktan sonra geldikleri gezegene döndüklerini kabul edelim. Deneylerin ne gibi sonuçlar verdiğini görmek için de her yüzyılda bir dünyaya uğradıklarını düşünelim. Burada Einstein'ın izafiyet teorisi yeniden işin içine giriyor. Eğer bu akıllı yaratıklar ışık hızının hemen altında yolculuk ettilerse, Sümerlilerin 500 yılına karşılık aşağı yukarı 40 yıl geçirmiş olacaklardı. Hesap tutmuyor ama boş verin. Elbette Sümerliler de bu arada piramitler, konforlu evler yapıyor, kendilerine bu bilgileri veren tanrılara adaklar adıyor ve dönmelerini bekliyorlardı. Sayfa 54-55. Ne kadar güzel ve aydınlatıcı bir açıklama değil mi? Bilmem daha fazla devam etmeme gerek var mı? Adam kafasını uzaylılar diye bir fikre takmış, onu kanıtlayacağım derken bir sürü daha akıl almaz masallar uyduruyor. Düşünün bir kere, 10 tane Sümer kralı bilmem kaç bin yıl hüküm sürüyorlar ama kendileri burada değil, zamanlarının çoğunu hep uzay yolculuklarında geçiriyorlar. Arada bir yeryüzüne uğrayıp işlerin yolunda gidip gitmediğini denetliyorlar, sonra tekrar gezegenlerine dönüyorlar. Neden acaba diye merak etmiyor musunuz yoksa? Ay, gerçekten de çok meraksızsınız. Nedeni basit, tablette 10 kralın tam 456 bin yıl hüküm sürdükleri yazmıyor muydu? Bunun ancak tek bir akla yakın açıklaması olabilir. Einstein'ın relativite teorisi. Hem bu şekilde Dönik'in vaktiyle uzaylıların dünyamızı ziyaret etmiş olduklarının yeni hem de kolay kolay çürütülemez bir belgesini sunmuş oluyor, öyle değil mi? Yalnız burada gene de bir gariplik var gibi. Zira Dönik'in uzaylıların dünyamızı 10 bin yıl önce ziyaret ettiklerini söylemişti. Oysa şimdi ilk ziyaret tarihleri en azından 450 bin yıl kadar geri gidiyor. Bunu nasıl açıklamalı? Neyse, bunu da bir kalem geçelim. Bir başka gariplikte uzaylıların dünyanın her tarafında görünmeleri. Bilinmeyen gezegenlerden gelip, nedense Dönik'in kaç gezegenden geldiklerini belirtmiyor, Tiahuanaco'da hala sırrını çözemediğimiz bir takım eserler bırakıyorlar. Mezopotamya'ya inip Sümerlilere krallık ediyorlar filan. Sizin anlayacağınız Dönik'in uzaylıları da tıpkı Velikovski'nin kuyruklu yıldızı gibi Romalıların Dox Ex Machina dedikleri türden yaratıklar. Dox Ex Machina. Bir Yunan veya Roma dramında güç bir problemi çözmek için sahne makineleriyle oyuna sokulan bir tanrı. Üstad ne zaman başı sıkışsa, ne zaman bir şeyi anlamakta ve açıklamakta güçlükle karşılaşsa hemen sevgili uzaylılarını imdada çağırıyor. Onlar da bazen arabalarıyla, bazen de relativite teorisinin kanatları üzerinde uçup geliyorlar. Ne güzel değil mi? Benim asıl merak ettiğim nokta şu. Dönik'in bunu aptallığından mı yapıyor yoksa insanları aptal yerine koyduğundan mı? Bana ikinci ihtimal daha yakın görünüyor. Uydurduğu uzaylılar masalına inanacak kadar aptal olduğunu sanmıyorum. Ya insanlarla resmen alay ediyor ya da bütün bu palavraları yutacak kadar aptal insanlar olduğuna inanıyor. Doğrusunu isterseniz Dönika'nın ezeyanlarını anlatmaktan bana iyice gına geldi. Ama biraz daha dişimi sıkarak sıraladığı öteki belgelere hiç değilse kısaca değineceğim. Bunu yapmaktan tek amacım sizlere milyonlarca insanın bu derece aptal veya kurnaz bir şarlatana bile kapıldığını hatırlatmak. 8. Uzaylıların Sümerleri ziyaret ettiklerinin elle tutulur gözle görülür belgeleri de olduğu anlaşılıyor. Galvanik ilkelere göre çalışan kuru elektrik pilleri Bağdat Müzesi'nde sergilenmekteymiş. Sayfa 57. Kohistan'ın Dağlık Asya bölümündeki bir mağarada takım yıldızların 10 bin yıl önceki durumunu kesin biçimde gösteren resimler varmış. Buna benzer daha birçok bilgiler sıralandıktan sonra büyük arkeolog şöyle bir hikmet savuruyor. Bu imkansızlıklar listesi aklı başında olan her insanı meraklandırmalı ve tedirgin etmelidir. Özellikle bilginleri. Sayfa 58. Oysa Dönik'in anlattıkları arasında belki yorumlanması güç noktalar vardır. Ama sözünü ettiği imkansızlıklar kendi bilgisizlik ve kafasızlığının belirtilerinden başka bir şey değil. Elbet tarihin eski dönemlerinde o zaman insanların nasıl başardıklarını anlamakta güçlük çektiğimiz büyük yapılar yapılmış. Bunları şaşkınlık ve hayranlıkla seyrederiz. Daha ilk çağdan bu yana yedi harika diye anılan eserler gibi. Dünyanın pek çok yerinde bu tür görkemli yapılar vardır. Ama bugüne kadar bildiğim kadarıyla bu yapıların uzaydan gelen insanüstü yaratıkların eseri olduğunu şaka olsun diye bile iddia eden bir başkası çıkmamıştır. Bazı doğal felaketleri Tanrı'nın gazabına yoran dindarlar bile hiçbir zaman bu türden yapıların insan elinden çıkmış olduğundan şüphe etmemiştir. Ama Dönik'ine sorarsanız böyle düşünenler, eski düşünme alışkanlıklarından kendilerini kurtaramadıkları için bu yanlışa düşüyorlar. Gerekçesi de hep aynı. Bizden önce yüksek bir kültürün ya da eşit düzeyde bir teknolojinin varlığını kabul edemeyeceğimize göre tek bir varsayım kalıyor, uzaydan bir ziyaret. Sayfa 58. Hele bir de herkese akıl öğretmeye kalkması yok mu? Bakın bu hezeyanlardan sonra gene ne buyuruyor? Geçmişle ilgili bilgilerimizde düzeltmeyi bekleyen binlerce yanlış vardır. Olabilir. Göstermelik bir kendine güven aslında inatçılığın akıllıca maskelenmiş bir biçimidir. Kendinden söz ediyor olmalı. Ortodoks bilginlerin bir araya geldiği konferans masalarında bir şeyin ciddi kişiler tarafından ele alınabilmesi için önce o şeyin ispatlanması gerektiği savunulmaktadır. Sayfa 60. Peki ya ne yapacaklardı? Bizim bildiğimiz bilginler yeni bir takım görüş veya buluşları tartışmak, doğru olup olmadıklarını araştırmak için bir araya gelirler. Bir görüş birliğine varırlarsa tartışma son bulur, yoksa devam eder. Ne var bunda? Hem insana sormazlar mı? Siz Sayın Bay Döniken, saatlerden beri sözde varsayımınızı belgelemek için 40 dereden su getirmiyor musunuz? Efendim, üstada göre artık Engizisyon veya Afaroz korkusu kalmamış. Ama her yeni fikrin sahibi yeni ve daha sinsi tehditlerle karşı karşıya bırakılıyormuş. Ne gibi tehditler? Dönik'in sayıyor. Bu kurallara aykırıdır. Yeterince klasik değil. Her ne demekse. Çok devrimci. Üniversiteler bunu kabul etmez. Başkaları da bunu denemişlerdi. Bize çok anlamsız göründü. Bu daha ispatlanmadı. Sayfa 60-61. Bütün bu davranışlar üstada göre dar kafalılıktan, kendini beğenmişlikten kaynaklanıyormuş. Bununla yetinse gene iyi, bir de ahkam kesiyor. Dar kafalılık yeni düşünceler ortaya çıktığında insanların yakasına yapışan bir hastalık olsa gerek. Sayfa 61. Dönika'nın ne demek istediği açık bence. Benim uzaylılar hipotezim öyle yabana atılır bir fikir değil. Sakın yeni, hatta devrimci bir fikir diye alay almaya kalkışmayın, yoksa karışmam. Ancak daha kitabı yayımlamadan bilim adamlarının tepkisinin ne olacağını biliyor. Bu nedenle onlar davranmadan karşı hücuma geçiyor. Yok mu ya aklınca onlara gözdağı verecek? Bu da hemen bütün şarlatanlarda rastlanan tipik bir davranış. Normal, yani aklı başında bir bilim adamı yeni bir fikir ortaya attığı zaman sadece fikrini desteklediğine inandığı, dolayısıyla meslektaşlarını iknaya yönelik belgeler öne sürmekle yetinir. Hiçbir şekilde üstü kapalı bile olsa fikrinin kabul edilmesi gerektiğini ima eden sözler söylemez. Bu en basit bilimsel görgü kuralıdır. Dönikin ise kendisine yapılabilecek itirazları bir tehdit gibi yorumladıktan başka müstakbel eleştirmenlerini açıkça dar kafalılıkla suçluyor. Şimdi sıra geldi Eski Ayit'e ve Gılgamış destanına. Büyük bilgin arkeolojik araştırmalarla da yetinmemiş, eski din kitaplarında da uzaylılara dair belgeler aramış ve bulmuş. Neden demişler, arayan bulur diye? Üstad önce bize şu gerçeği tepşir ediyor. Tevrat sırlarla ve çelişkilerle doludur. Sayfa 69. Tam çok doğru demeye hazırlandığını sırada Dönik'in ekliyor. Söz gelişi yaratılış bölümü dünyanın oluşmasını tam bir jeolojik doğrulukla anlatır. Haydi, öp babanın elini. Ve büyük üstadın jeoloji konusundaki eşsiz bilgisini de ortaya seren bu cümleden sonra aynı derecede eşsiz bir Tevrat yorumu başlıyor. Hem öyle bir yorum ki akıllara seza. Çok merak edenler kitabın sayfa 69'dan sonrasını okuyabilirler. Eski Ayit'i işe karıştırmasının nedenini anlamakta gecikmiyorsunuz. Meğer Hezekiel kitabında bu peygamberin tanrıların arabaları olması muhtemel bir şeyler gördüğüne ilişkin sözler geçiyormuş. Sayfa 74. Tek tanrıcı bir dinin kutsal kitabında gökten arabalarla gelen yabancı tanrıların işi ne diyeceksiniz? Bu tür kaygılar, yani tutarsızlıklar, Dönikan'ı hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Hezekiel'in anlattıklarıyla modern teknolojinin ürettiği bazı araçlar arasında öyle benzerlikler kuruyor ki aklınız durur. İnanmıyorsanız sayfa 75'e bakabilirsiniz. Dönikan şundan emin. Hezekiel'in görüp konuştuğu bu kişiler olsa olsa uzaylılar olabilirdi. Sayfa 76. Dönikin bir de Exodus bölümünden bir belge gösteriyor ama bu belgenin de ayrıntılarına girmeyeceğim. İçinizde bu belgeyi fazla merak edenler varsa sırf gülüp eğlenmek için sayfa 78'i okuyabilirler. Hezeyanın böylesi görülmüş şey değil, demek geliyor içimden. Ama ileride buna benzer daha ne hezeyanlarla karşılaşacağınızı bildiğimden kendimi tutuyorum. Dönikin Eski Ayit'le de yetinmemiş, Gılgamış destanında da tezini desteklediğini sandığı bazı ipuçları bulmuş. Sandığı diyorum, zira herkesin bildiği gibi tarih araştırmalarında ilk çözülmesi gereken sorun hangi yazılı kaynakların belge niteliği taşıdığı, hangilerinin masal kategorisine girdiği sorunudur. Ancak Velikovski ve Dönikin gibiler için böyle bir sorun yok. Dolayısıyla kutsal kitaplarda anlatılanlar ister gerçek olsun ister masal, onlar arasından işinize gelen ne varsa hepsini belge diye sunabilirsiniz. Dönikin de böyle yapıyor. Hezekiel uzaylılarla konuştuğunu mu söylüyor? Elbet Hezekiel'in böyle bir şey dediği falan yok. Demek gerçekten de onlarla konuşmuş. İş bu kadar basit. Ama herkesin bunu yutmayacağının da farkında. Onun için kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla misali gene bilim adamlarına veriştiriyor. Bana kalırsa geçmişi araştırmanın klasik yöntemi çoktan yıkılmıştır. Bu türden araştırma hiçbir zaman kesin ve dokunulmaz sonuçlara ulaşamaz. Kendi kurduğu bir düşünce biçimine öylesine sıkı sıkıya bağlıdır ki, yaratıcı bir dürtü doğurabilecek yeni görüşlere hiçbir açık kapı bırakmaz. Sayfa 93. Gördünüz mü ya bu sırsız ev sahibini nasıl bastırmaya kalkışıyor? Bu tür saçmalıkları eleştirmeye bile değmez belki ama ikinci bölümde belirtmeye çalıştığım bazı noktaları bu vesileyle vurgulamak belki yararlı olabilir diye düşünüyorum. Şarlatanların durmadan yerleşmiş bilimsel yöntemleri küçük görme ve gösterme çabası içinde olmalarının ana nedeni, Kendi çoğu saçma olan fikirlerine yüz verilmeyişini haksız veya yakışıksız bir davranış, neredeyse bir suç gibi gösterme arzusu. Normal olarak bilim adamları kendi görüş veya buluşlarını açıkladıkları yazılarında sadece bunları belgelemeye çalışırlar. İleride kendilerini eleştirecek olanlara sataşmak şöyle dursun, bu tür eleştirileri önceden görüp cevaplandırma yoluna giderler. Şarlatanların kitapları ise Dönik'in'de olduğu gibi müstakbel veya muhayyel eleştirmenlerine yöneltilmiş eleştirilerle doludur.